Ayrım 25, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 364. 16 Ağustos. Jack telsiz başlığını kafasına geçirdi. Uçuş kontrolün arka sıralarından birinde yalnız başına oturuyordu ve az sonra yapacağı konuşmanın gizli olması gerekiyordu. Ama alttan alta Emma ile ikisinin söyleyeceklerinin özel kalamayacağını da biliyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu ile yapılan bütün görüşmelerin Hava Kuvvetleri ve Birleşik Devletler Uzay Komutası tarafından denetlendiğinden şüpheleniyordu. Merkez burası doktor. Özel aile konferansı için hazırım.
Anlaşıldı doktor, dedi merkez. Yer kontrol, güvenli hava yer bağlantısına geçin.
Kısa bir sessizliğin ardından, doktor, özel aile konferansına başlayabilirsiniz. Jack'in kalbi güm güm atıyordu. Derin bir nefes alıp, Emma benim, dedi. Onu eve getirebilseydik yaşatabilirdik, dedi Emma. Bir şansı olabilirdi. Tahliyeyi durduran biz değiliz Emma. NASA tekrar tekrar ele geçirildi. Ama merak etme, sizi bir an önce geri getirebilmek için mücadele veriyoruz. Biraz daha dayanabilirseniz.
Ne kadar erken olursa o kadar iyi Jack.
Bunu sakince söylemişti. Sıradan bir şeyden söz ediyormuş gibi. Ve sesindeki o ton Jack'in iliklerine kadar donmasına yol açmıştı.
Enfeksiyonu Diana da kaptı, diye ekledi Emma.
Emin misin?
Az önce amilaz seviyesine baktım, yükseliyor. Onu gözetim altında tutuyoruz. İlk belirtileri bekliyoruz. O madde bütün modüle yayıldı. İyice temizledik ama ona başka kimin maruz kaldığına emin olamıyoruz.
Durdu, titrek bir nefes aldığını duydu Jack.
Andy ile Jill'in içinden çıkan şeyleri görmüştün ya, hani kist sanmıştın. Ben bugün bir tanesine mikroskopla baktım. Hatta az önce fotoğraflarını biyolojiye de gönderdim. Onlar kist değil Jack, spor da değiller.
Ne peki?
Yumurta onlar, içlerinde bir şey var, sürekli büyüyen bir şey.
Büyüyen mi, çok hücreli bir şey mi?
Evet, aynen öyle.
Jack hayretler içindeydi. Şimdiye kadar bir mikropla ya da tek hücreli bir bakteriyle karşı karşıya olduklarını sanıyordu. İnsanoğlunun en ölümcül düşmanları her zaman mikroplar olmuştu. Gözle görülemeyecek kadar küçük bakteriler, virüsler, protozoalar. Ama kimera çok hücreliyse basit bir bakteriden çok daha ileri bir organizma olmalıydı.
''Benim baktığım henüz tam olarak şekillenmemişti,'' dedi Emma. ''Daha çok nasıl desem bir hücre öbeği gibiydi. Ama damar kanalları falan oluşmuştu ve kasılma hareketleri yapıyordu.'' Miyokardiyal hücre kültürlerinde olduğu gibi kasılıp açılıyordu yani.
Belki gerçekten de kültürdü. Bir araya toplanmış bir tek hücreler öbeğiydi belki.
Hayır hayır, ben tek bir organizma olduğunu düşünüyorum. Hala genç ve hala gelişmekte olan bir organizmaydı.
Sonra ne oluyorlar acaba?
Onu da Yusam Reed biliyordur herhalde, dedi Emma. Bu şeyler kedi Chihiro'nun cesedinin içinde organlarını sindirerek büyüyordu. Ceset çürüyüp çözünürken mekiğin her yerine dağılmış olmalılar.
Ordu da bu yüzden orayı karantinaya aldı diye düşünecek, helikopterleri ve uzay kıyafetli adamları hatırlayarak.
Şimdi de Nikolai'nin cesedinin içindeler.
Cesedi dışarı atın Emma, diyecek. Daha fazla vakit kaybetmeyin.
Şimdi yapıyoruz o işi. Luther cesedi hava cebinden göndermeye hazırlanıyor. Bu şeyi uzay boşluğunun öldüreceğini umuyoruz. Bu tarihi bir olay Jack. Uzayda ilk insan cenazesi.
Tuhaf bir kahkaha çıktı ağzından ama çıkar çıkmaz da sessizliğe büründü. Beni dinle diyecek. Seni eve getireceğim. Gerekirse lanet olası bir rokete binip almaya geleceğim.
Eve dönmemize izin vermeyeceklerdir. Ben anladım bunu.
Kadının sesinde daha önce hiç böyle bir mağlubiyet hissi duymayan Jack öfkelenmişti, çaresizliğe kapılmıştı. Hemen pes etmek yok Emma.
Yok, ben sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Düşmanı gördüm ben Jack. Kimera çok hücreli, karmaşık bir yaşam formu, hareket ediyor, ürüyor. Bizim DNA'mızı, bizim genlerimizi bize karşı kullanıyor. Bu organizma şayet biyolojik olarak yapılmış bir şeyse, teröristler dünyanın en kusursuz silahını üretmişler demektir. Ama çaresini de üretmiş olmalılar. Kimse kendini nasıl koruyacağını bilmediği bir silahı piyasaya sürmez. Bir fanatik olabilir ama tek isteği insanları öldürmek olan bir terörist ve o işi fazlasıyla halleder Jack. Çünkü sadece öldürmüyor, çoğalıyor, yayılıyor.
Sustu, sesine bir yorgunluk gelmişti.
İşte ben de bu şartları göz önüne alarak eve asla dönemeyeceğimizi söylüyorum.
Jack telsiz ünitesini çıkarıp kafasını ellerinin arasına aldı. Uzun bir süre zihninde Emma'nın yankılanan sesiyle tek başına oturdu içeride. Seni nasıl kurtaracağımı bilemiyorum diye düşündü. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Kapının açıldığını duymamıştı. Ona seslenildiğini duyana kadar da kargo operasyonlarından Liz Gianni'nin içeri girdiğini fark etmemişti.
Aslında son derece heyecan verici bir deney bu, dedi Liz. 6,5 hafta sonra aniden bitirilmesi şaşırtıcı.
Peki deneyi bitiren kim, diye sordu Jack.
Emir bizzat Helen Koenig'den gelmiş. Dediğine göre Atlantis'le birlikte gönderilen Archeon numunelerini analiz etmiş, kültüre mantar bulaştığını tespit etmiş, sonra da istasyondaki deneyin imha edilmesini istemiş.
Peki mantar mı bulaşmış gerçekten?
Evet, ama işin tuhaf yanı deneyin imha ediliş şekli. Mürettebat normalde tehlike arz etmeyen bir organizmayı bir torbanın içine koyup biyolojik atıkların içine gönderir. Ama Koenig kültürlerin fırında yakılmasını istemiş, sonra da küllerinin uzaya atılmasını.
Jack yolun ortasında durup kadına baktı. Doktor Koenig bir biyoterörist olsa kendi silahını neden imha etmek istesin ki?
Ben de aynen senin gibi düşündüm.
Jack bir süre durup bütün bunlardan bir anlam çıkarmaya çalıştı ama hala bir şey bulamıyordu. Bana şu deneyden söz et biraz daha, dedi nihayet. Archeon tam olarak nedir mesela?
Petrovic'le birlikte bilimsel literatürden baktık. Archeonlar ekstremofil dedikleri, yani ekstrem yaşam şartlarını seven tek hücreli tuhaf organizmalar. 20 yıl önce deniz tabanındaki kaynar volkanik bacalarda keşfedilmişler. Sonradan kutuplardaki buzullarda ve dünya kabuğuna yakın kayalarda da bulunmuş. Yani hep yaşam biçimlerinin var olamayacağının düşünüldüğü yerlerde.
Gözü pek bir bakteri türü demek ki.
Hayır, bunlar tamamen ayrı bir tür. İsimlerinin anlamı antik ya da kadim gibi bir şey. O kadar eskiler ki başlangıçları genel olarak hayatın evrensel atasına kadar uzanıyor. Bakterilerden bile önce varlar yani. Archeonlar gezegenimizin ilk sakinlerinden ve muhtemelen son hayatta kalanlar da onlar olacak. Ne olursa olsun, ister nükleer savaş çıksın, ister meteor çarpsın, onlar bizden sonra da burada olacaklar.
Bir anlığına durdu Liz.
Bir bakıma dünyanın ilk ve son hakimleri onlar.
Peki bulaşıcılar mıymış?
Hayır, insana bir zararları yok.
Bizim katil organizma bu değil o zaman.
Peki ya o kültürün içine başka bir şey daha koyulduysa? Kadın kargoyu yükletmeden hemen önce kültürün içine farklı bir organizma sıkıştırdıysa? Ben Helen Koenig'in bu krizin en sıcak zamanlarında ortadan kaybolmasını ilginç buluyorum.
Jack susup Helen Koenig'in kendi deneyini neden yaktırmak istediğini düşünmeye başladı. Gordon Obie'nin toplantıda söyledikleri gelmişti aklına. Bu belki de bir sabotaj girişimi değil, en az onun kadar korkutucu bir şeydi, bir hataydı belki.
Dahası da var, dediniz. Bu deneyle ilgili canımı sıkan bir şey.
Nedir?
Kimin sponsor olduğu, NASA dışından gelen deneylerin kendilerine istasyonda yer bulmaları için yarışmaları gerekiyor. Bilim adamları bize deneylerinin olası ticari kullanımlarını açıkladıkları başvuru formları gönderirler. Biz de bunları inceler, hangilerine öncelik tanıyacağımıza karar vermek için çeşitli komitelerden geçiririz. Süreç epey uzun sürüyor bu arada, en az bir yıl.
Peki, Archeon'ların kabul edilmesi ne kadar sürmüş?
6 ay.
Jack'in kaşları çatıldı. O kadar çabuk mu olmuş?
Liz başını salladı. Hem de çok çabuk. Çoğu deney için yapıldığı gibi NASA'dan parasal destek de istenmemiş. İstasyona ticari geri ödemeli denen sistem de girmiş. Anlayacağın birileri o deneyi uzaya göndermek için para ödemiş.
Aslında bu NASA'nın uluslararası uzay istasyonunu finansal olarak ayakta tutabilmek için uyguladığı yöntemlerden biriydi. Ticari kullanıcılara istasyonda yer satıyorlardı. Peki bir şirket neden özünde pek de değeri olmayan organizmalarla dolu bir deney tüpünü uzaya göndermek için büyük paralar, ama ciddi anlamda büyük paralar döksün ki? Sırf bilimsel merak için mi? Durup alaycı bir ifadeyle baktı. Hiç sanmıyorum. Parayı veren hangi şirketmiş peki?
Dr. Koenig'in çalıştığı şirket, California La Jolla merkezli Sea Science, denizden ürettikleri ticari ürünleri geliştiriyorlarmış.
Jack'in başından beri hissettiği o çaresizlik hissi nihayet dağılmaya başlamıştı. Artık üzerinde çalışabileceği bir bilgi vardı elinde, bir eylem planı vardı. Yapabileceği bir şey bulmuştu sonunda. ''Bana bu Sea Science'ın adresi ve telefon numarası lazım, bir de senin konuştuğun çalışanın ismi.''
Liz başını hızla sallayıp ''Hallederiz Jack'' dedi.
17 Ağustos. Diana huzursuz bir uykudan uyandığında başı ağrıyor, rüyaları zihnini hala bulandırıyordu. İngiltere ile Cornwall'daki çocukluk eviyle ilgili rüyalardı bunlar. Dış kapıya açılan patikanın iki tarafında uzanan duvarları ve üzerini kaplamış sarmaşıkları görmüştü. Rüyasında o küçük kapıyı iterek açmış, her zamanki gıcırtısını duymuştu. Ardından taş köşke giden yolda yürümeye başlamıştı. Ön verandaya ulaşıp evin kapısını açmasına, içeri girince ben geldim diye seslenmesine, annesine sarılıp ondan af dilemesine sadece birkaç adım kalmıştı. Ama o birkaç adım 10 adım oldu, sonra 20, yol uzadıkça uzuyor, köşk küçüldükçe küçülüyordu, ta ki sonunda bir oyuncak ev gibi kalana dek. Diana kollarını savurup boğazından kopup gelen bir çığlıkla uyandı. Gözlerini açtığında Michael Griggs'in başında durduğunu gördü. Adamın yüzü koruyucu gözlükleri ve maskesinden dolayı doğru düzgün görünmüyordu ama gözlerindeki korku dolu ifade çok açıktı. Diana uyku tulumunun fermuarını açıp Rus servis modülü boyunca süzüldü havada. Aynadaki görüntüsüne daha bakmadan bile anlamıştı ne göreceğini. Sol gözünün akı alev kırmızısına bürünmüştü. Emma ve Luther yarı karanlık habitasyon modülünde havada süzülüyor, aralarında fısıltıyla bir şeyler konuşuyorlardı. İstasyonun genelinde yarım kapasite güç kullanıyorlardı. Bir tek kendi elektrik kaynağı olan Rus modülü tam güç çalışıyordu. Durum böyle olunca istasyonun Amerikan tarafı tuhaf, gölgeli tünellerden ibaret bir labirente dönmüştü. Şimdi de laboratuvarın karanlığındaki en parlak ışık kaynağı, çevre kontrol ve yaşam destek sisteminin şemalarının açık olduğu bilgisayar ekranıydı. Emma ve Luther dünyadaki eğitimleri sırasında bütün bileşenlerini ve alt sistemlerini ezbere öğrenmiş oldukları için çevre kontrol sisteminin genel mantığını gayet iyi biliyorlardı. Şu anda da sistemi acilen taramaları gerekiyordu. İstasyonda bir salgın vardı ve bunun bütün istasyona bulaşıp bulaşmadığından emin olamıyorlardı. Nikolay öksürüp yumurtaları etrafa saçtığında Rus servis modülünün kapısı açıktı. Ölü havanın ceplerde birikmesini önlemek için tasarlanmış devri daim sistemi havadaki damlacıkları saniyeler içinde istasyonun diğer kısımlarına da yaymıştı. Peki çevre kontrol sistemi görevini yapıp havadaki bu parçacıkları filtrelemiş miydi? Yoksa hastalık bütün modüllere yayılmış mıydı? Emma ve Luther bilgisayar ekranında istasyon atmosferindeki hava akımının şemalarına bakıyorlardı. Oksijen birkaç bağımsız kaynaktan sağlanıyordu. Temel kaynak suyu elektroliz edip hidrojen ve oksijene ayrıştıran Rus yapımı elektron jeneratörüydü. Yedek kaynaklar ise kimyasal kartuşlar kullanan bir katı yakıt jeneratörü ve gelen her mekikle yenilenen oksijen tanklarıydı. Üretilip azotla karıştırılan oksijen daha sonra bir çeşit tulumba sistemiyle bütün istasyona dağıtılıyor, pervaneler de havanın modüller arasında devri daim edilmesini sağlıyordu. Pervaneler ayrıca çeşitli filtrelerden geçirilen havayı emip karbondioksit, su ve diğer partiküllerden ayırıyordu. Bu filtrelerin bütün yumurta ve larvaları 15 dakika içinde süzmüş olması gerekiyor dedi Luther, şemadan filtrelerin çalışma performanslarına bakarak. Sistem %99.9 başarılı, büyüklüğü 1 mikronun 1/3'üne kadar olan bütün parçaları filtreleyebiliyor.
Tabii yumurtalar havada kaldıysa, dedi Emma. Sorun şu ki yumurtalar yüzeylere yapışabiliyorlar. Ayrıca kendileri de hareket edebiliyorlar. Bu durumda köşelere, kuytulara girmiş, panellerin arkasına saklanmış olabilirler.
İyi de bütün panelleri söküp arkalarına bakmamız aylar alır. Baksak bile gözden kaçan birkaç tane olur muhakkak.
Panelleri sökme işini unut, boşuna uğraşmış oluruz. Ben en iyisi geri kalan bütün filtreleri değiştireyim. Yarın da hava numunesi alıp mikrop taraması yaparım. Şimdilik bununla yetinmemiz gerekiyor. O larvalar elektrik devrelerin içine kadar girdiyse asla bulamayız onları.
Durup iç geçirdi Emma. Bir an üstüne öyle bir yorgunluk çökmüştü ki düşünmeye bile gücü kalmamıştı.
Ne yaparsak yapalım işe yaramayabilir. Çok geç kalmış olabiliriz.
Diana için çok geç kaldığımız kesin, dedi Luther alçak sesle.
Bugün Diana'nın gözlerinde skleral kanama görünce Rus servis modülünde tutmak zorunda kalmışlardı. Modülün kapısına plastik bir örtü örtmüşlerdi ve içeri solunum maskesi ve koruyucu gözlük olmadan girmiyorlardı artık. Sanki çok lüzum varmış gibi diye düşündü Emma. Hepsi aynı havayı solumuştu. Hepsi Nikola'ya dokunmuştu. Belki de hepsi kapmıştı enfeksiyonu.
Rus servis modülünün artık geri dönülemez bir şekilde hastalıklı olduğunu varsaymak zorundayız, dedi Emma.
İyi de orası tam güç kullanabilen tek modül. Orayı tamamen kapatamayız.
O halde ne yapmamız gerektiğini sen de anlamışsındır herhalde.
Luther bezgince iç geçirdi. Yine uzaya çıkılacak.
İstasyonun bu kısmını da tam güç çalıştırmamız gerekiyor, dedi Emma. Şu beta montaj ünitesinin onarımını tamamlaman şart. Yoksa felaketin eşiğindeyiz demektir. Kalan güç kaynağımızın başına da bir şey gelirse çevre kontrol sistemini kaybedebiliriz. Hatta kılavuz ve navigasyonu bile.
Bu Rusların tabut senaryosu dedikleri ihtimalde. Yönlendirmeyi sağlayacak bir güç kaynağı olmazsa istasyon kendi etrafında kontrol dışı dönmelere başlardı.
Diyelim ki gücü geri getirdik, dedi Luther. Asıl sorunumuzu ne yapacağız? Biyolojik tehdidi yani.
Enfeksiyonu Rus modülünde hapsedebilirsek.
Ama Diana şu anda bile larvalar üretip duruyor. Patlamaya hazır bir bomba gibi.
Ölünce cesedini hemen dışarı atarız, dedi Emma. Başka yumurta ya da larva salmadan önce yani.
Onun için geç kalabiliriz. Nikolay o yumurtaları henüz hayattayken öksürmüştü. Diana'nın ölmesini beklersek...
Sen ne demeye çalışıyorsun Luther?
Griggs'in sesiyle irkilip ikisi birden aynı anda ona döndüler. Adam onlara kapının ağzından bakıyordu.
Onu yaşarken dışarı mı süpürelim yani?
Luther bir saldırıdan korunmak istiyormuş gibi karanlığa çekildi.
Yüce Tanrım, tabii ki öyle bir şey demek istemiyorum.
Peki ne diyordun?
Diyorum ki larvalar, yani larvaların Diana'nın içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. İş sadece zamana kalmış.
Belki bizim de içimizdedirler, senin de içindedirler. Şu anda bile büyüyüp gelişiyorlardır, ne dersin? Seni de atalım mı uzaya?
Daha fazla yayılmasını önleyecekse neden olmasın? Bak, onun öleceğini hepimiz biliyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama önceden önlem alırsak...
Kes sesini!
Griggs modül boyunca uçup Luther'ın yakasına yapıştı. İki adam o hızla duvara çarpıp birbirlerinden ayrılmadan sektiler duvardan. Sonra havada dönüp durmaya başladılar. Luther Griggs'in elinden kurtulmaya çalışıyor. Griggs ise onu bırakmaya yanaşmıyordu.
Kesin şunu, diye bağırdı Emma. Griggs, bırak onu!
Griggs ellerini çekti Luther'ın üzerinden. Birbirlerinden havada süzülerek ayrıldıklarında ikisi de nefes nefeseydi. Emma bir hakem gibi girdi aralarına.
Luther haklı, dedi Griggs'e. Önceden önlem almak zorundayız. Yapmak istemesek de başka şansımız yok.
Peki aynı durumda sen olsaydın Watson, diye çıkıştı Griggs. Arkandan planlar yaptığımızı öğrenseydin nasıl olurdu? Seni nasıl paketleyip postalayacağımızı konuşsaydık.
Ben olsaydım sizin böyle planlar yapıyor olmanızı beklerdim zaten. Üç kişinin daha hayatı söz konusu ve bunu Diana da biliyor. Ben onu hayatta tutmak için elimden geleni yapıyorum. Ama neyin işe yarayacağına dair ufacık bir fikrim bile yok. Tek yapabildiğim ona antibiyotikleri basıp Houston'dan cevap gelmesini beklemek. Ama anladığım kadarıyla burada yalnızız ve en kötü ihtimali düşünmek zorundayız.
Griggs kafasını salladı. Gözlerinin etrafı kızarmış, yüzü üzüntüden çökmüştü. ''Daha ne kadar kötü olabilir ki?'' dedi kısık sesle. Emma bir şey söylemedi. Dönüp Luther'a baktığında gözlerinde kendi düşüncelerini gördü. En kötü ihtimal yaklaşıyor. 25. ayrımın sonu. Sayfa 378.